Kronos Podcast.
Merhaba sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemle birlikteyiz. Eğriye eğri, doğruya doğru demek aslında insani bir standarttır. Fakat kutuplaşmanın çok yoğun yaşandığı toplumlarda, mesela günümüz Türkiye'sinde, bu bir standarttan öte erdem haline dönüşüyor. Nitekim muhalefet ederken iktidarın her icraatını kötülememek bir erdem haline dönüşüyor. Ama bu bile öte yandan iktidarın her icraatını doğrulamaktan daha iyi bulunabilir. Tabii ki bulunduğunuz yere göre, siyasal kampınıza göre, mahallenize göre durum değişebilir. Fakat son günlerde ekonomi ve dış politika gibi ana başlıklar dahil olmak üzere mızrak çuvala o kadar sığmıyor ki, o kadar artık ülke menfaatine dokunuyor ki bu çuvalı aşan mızrak, iktidara oy verenler yahut iktidarı destekleyenler de bir takım yanlış giden işlerin altını çizmek durumundalar. Dış politika, mülteci sorunu, ekonomi, tüm bunları topladığımızda akla ister istemez şu soru geliyor. Acaba Türkiye buradan rahat, huzurlu, güvenli bir şekilde çıkabilecek mi? Yoksa büyük bir kırılma yaşanmadan Türkiye normalleşemeyecek mi? İşte bu konuda da senelerdir danışmanlıkla devlet ricalinde de bulunmuş ama bununla birlikte medyada uzun yıllar yazmış, bununla birlikte kitaplarıyla tecrübelerini ortaya koymuş ve son dönemde de sosyal medyada etkili bir isim, Korkusuz yazarı Sayın Memduh Bayraktaroğlu bizimle. Sayın Bayraktaroğlu, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir tanıtım oldu. Ben kendimi bu kadar güzel tanıtamazdım.
Estağfurullah. Türkiye buradan normal bir şekilde çıkabilir mi? Çünkü evet, hepimiz aynıdayız ve hepimizin, ama dalgalar o kadar yüksek ki endişeleniyoruz. Muhalifler endişeli olduğu gibi artık iktidara yakın isimler de endişeli. Biz bunun için konuyu alt başlıklara bölerek devam edelim. Ekonomi ciddi bir problem. Bunu iktidara yakın kalemler de ifade ediyor artık. Fakat son günlerde görüyoruz ki mesela serbest piyasa ekonomisiyle taban tabana zıt bir takım adımlar atılıyor. Döviz alımına bir düzenleme getiriliyor. Hatta kısıtlama demek gerek buna. Sıkı bir takip getiriliyor. Bununla birlikte konut kredisinde ilginç bir adım atıldı. Yani yapılır mıydı? Bu soruyu uzmanlarına sormak lazım. Fakat iktidar yaptı. Siz de bu konuyu değerlendirdiniz kendi platformunuzda. Buradan başlayalım. Ekonomide niçin bu tür adımlar atıyor iktidar? Göre göre.
Ben komplo teorilerini sevmeyen birisiyim. Komplo teorilerine değer de vermediğim için pek ilgilenmem. Ama galiba bazen komplo teorisi yapmasa bile bir komplo teorisini gibi düşünmesi gerekiyor. O kanıya vardım. Son dönemlerde vardım ben bu kanıya. Evvelden böyle bir şey hiç düşünmezdim. Olayların hatta strateji gereği bile olmadığını, politikacıların strateji üretmediklerini, rast getir Allah'ım şeklinde gittiklerini düşünürdüm. Artık son yaklaşık bir yıldır, bir yıl değilse bile en azından geçtiğimiz yıl Ağustos'tan itibaren, son 10 aydır Erdoğan rejiminin seçim kaybetmek için her şeyi yaptığını görür gibiyim. Erdoğan adeta bir seçim olmasını ve bu seçimi kaybetmesi gerektiğini ya da öyle bir plan yapılmış hep beraber. Biliyorsunuz belki dinlediyseniz beni. Ben Erdoğan'ın kendi fikrinin olmadığına inananlardanım. Kendi fikri olan insanlar böyle her dakika fikir değiştirmezler. Ancak birileri önüne strateji koyarsa o stratejiyi uygularlar. Bunlara siyaset dünyasında lider deniyor ama ben onlara lider demiyorum. Yani insanları peşinden sürükleyebilecek karizmaya sahip, eğitimsiz, cahil, bilgisi olmayan, deneyimlerini ise bir çocuğun elini sobaya yaklaştırıp yakarak ateşin yaktığını öğrenmesi gibi öğrenenler diye tanımlıyorum. Yani akıllı insan ille de kendisi denemek zorunda değildir. Başkalarının denedikleri, başkalarının yaptıkları, başkalarının laboratuvar ortamında kanıtladıkları doğrular doğrudur, değil mi? Bilim böyledir zaten. İlle de hepimiz suyun 100 derecede kaynadığını öğrenmek için evimizde deneme yapmak zorunda değiliz. Bunu biliyoruz. O nedenle Erdoğan'ın son dönemlerde kendisine bir fikir dayatıldığı konusunda izlenimlerim var. Diyorlar ki ona, görebildiğim kadarıyla, öyle bir şey yapalım ki siz Cumhurbaşkanı seçilmeyin. Bizim asıl amacımız parlamentoda güçlü bir, ilk dönemlerde olduğu gibi güçlü bir AK Parti olarak görünmeyi sağlayalım. Neden? Gördükleri şu: 2015 senesinde denediler, terörle başardılar. Başardılar diyeceğim, bizim için elbette kötü bir başarıydı o. Kasım seçimlerini kazandılar. Şimdi terör üretebileceklerini zannetmiyorum. Ümit Özdağ'a burada katılmıyorum ben. Hem kamuoyu, hem anayasal kurumlar, hem siyasi partilerin hepsi son derecede akıllı ve tecrübeliler. Bunu da bildiği için Erdoğan'ın yakınındaki danışman kadrosunun ya da strateji çizenlerin Erdoğan'a bir seçim kaybederek toplumu yeniden erken seçime zorlamalıyız dediklerini tahmin ediyorum. Dediklerini düşünüyorum artık. Çünkü ekonomiyi hiç bilmeyen ya da şöyle söyleyeyim size, ticaret dersinde, lisedeyken ticaret dersinde ekonomi okuyan birisi bile arz talep kanunu bilir. Öğretilir çünkü. Ben iktisat mezunuyum. İktisatta bize ilk derste daha Ordinarius Profesör Ekrem Özelmas hocamız arz talebi öğretmişti. İlk dersin konusu olmadığı halde arz talebi öğretmişti. Adam Smith, piyasa ekonomisinin kurucu babası, arz talebi papağana öğretin, onu ekonomist yaparsınız der. Bunu bilmemeleri mümkün olmayan bir idari var. Ekonomi idaresi ve cumhurbaşkanı var. Ama ne yapıyorlar farkındasınız değil mi?
Bu vurguyu özellikle konut kredisi adımı için mi yapıyorsunuz?
Evet. Ekonomiyle ilgili. Ekonomiyle ilgili de tabii oraya geleceğim. Çünkü konut kredileri dediğin zaman ekonominin konusu haline geliyorlar. Konut kredilerinin %70 enflasyon olan bir ortamda yıllık %12'ye çekmek demek talebi arttırmak demektir. Talebi arttırdığınız zaman ise olacak şey belli. Arz talep konusundan dolayı talep yükselince kendileri itiraf ettiler. İnşaatların henüz daha %40'ı tamamlanmış. Pek çoğunun. Onlara da kredi verecekler şimdi. O da bir yanlış. O ayrı, onu da konuşayım, söyleyeyim biraz sonra. Ama bu daha ilk günde değil mi talebi arttırdı. Daha ilk günde piyasalarda hemen barometreler, konut fiyat barometreleri %10 artış kaydettiler. Yarım kalan inşaatlara devletin 20 milyar lira vermesi, pardon 20 milyar lira kredi verecek, inşaatlara 36 milyar lira verecek. 36 milyar lira vermek başka çılgınlık. O insanların, o kredileri alan inşaatçıların konutları bitirip bitiremeyeceklerini bilmiyoruz. Eğer o müteahhitler sağlam olsaydılar, dürüst olsaydılar, temiz ahlaklarıyla tanınmış olsaydılar, tüketiciler onları zaten finanse ederlerdi. Derlerdi ki bak zor durumdasın madem, al ben sana şu kadar nakit vereyim, sen bana şu kadar da vade yap, benim inşaatımı tamamla ama bana garanti ver derlerdi değil mi? Ve müşteri finansmanıyla ya da satın alıcı finansmanıyla inşaatlar bitirilirdi. Müşterinin güvenmediği müteahhitlere devlet sizin bizim adımıza, bizim paramızdan, kamu bankaları bizim bankalarımız çünkü, halkın bankaları 36 milyar lira para verecek. Öbür tarafta EYT'lilere yılda 6 milyar, 7 milyar lirayı çok gören bir hükümet yapıyor bunu. Anlayamıyorum bunları Mehmet Bey. Yani ekonomide kırılganlığın ötesinde şeyler var. Dış politikada kırılgan ötesinde şeyler var. Ve Erdoğan görebildiğim kadarıyla kaos teorisine inanmış, inandırmış kendisini. Çünkü bütün dinlerde kaos vardır biliyorsunuz. Nitekim yine bütün dinlerde altın çağın çok büyük bir kaos döneminden sonra geleceğine inanılıyor. İşte Mehdi, Mesih ne derseniz her din farklı bakıyor. Mehdi'nin ve Mesih'in geleceği o büyük kaos döneminden sonra da toplumları, Hristiyanlara göre Hristiyanları, Müslümanlara göre Müslümanları dünyanın en üstün ümmeti haline getireceği iddia alınıyor. Erdoğan belli ki bu konularda dini görüşleri yerleşmiş. Faizlerde de buna çok dikkat ediyor. Hatırlayacaksınız nas kelimesini kullanarak, yani Kur'an'daki ayetlerin faize cevaz vermediğini savunarak. Şimdi de gördüğüm kadarıyla bir kaos ortamı, 2015'teki kaos ortamının yarattığı gibi, ama bu sefer yaratacağı kaos ortamı terörle değil, görebildiğim kadarıyla bir seçimle olacak. Daha da diplere çökertip zaten erken seçim meraklısı olan muhalefeti ikna ederek bir erken seçime gidebilir. Yahut da öyle kötü yapar ki ekonomiyi, bu süreçte de önümüzdeki ayda da tahkimini sağlamlaştırır. Finans gücünü iyice zirvelere çıkarır. Sonra kendisinin adayı olmayacağı bir seçime gidebilir diye düşünüyorum.
Bunu adaylık bahsinde özellikle soralım. Fakat burada yanlış anlamadıysam bir cümleyle özetleyeyim takipçilerimiz için de. Ekonomide göz göre göre atılan bu yanlış, hatta fahiş hataların temelde sebebi belki de durumu daha kötüye çekmek. Buradan oluşturulan kaos ortamında siyaseten bir sıçrama olanağı sağlamak. Ve bunu da dediğinize göre, yine yanlış anlamadıysam, dış güçler mi diyeceğiz, derin güçler mi diyeceğiz, Erdoğan'ın kendi fikri olmadığını düşünüyorsunuz. Yanılıyor muyum?
Ben derin güç, dış güç de demiyorum buna. Dış güçler bunları Erdoğan'a böyle yap demez. Ama Erdoğan'ın ilk daha belediye başkanlığının öncesinden itibaren yanında benim bile takdir etmediğim, onaylamadığım ama siyasi zekalarına şapka çıkardığım bir grup var. Bunların 5 kişi olduğunu o zamanlarda duyardım. Yine öyle olduğunu diyorum. Onların birisi vefat etti. Kendisine de ben de tanışmıştım. Avukat Münci İnci'ydi. Gerçekten çok zeki, çok kurnaz bir adamdı. Zeki değildi ama olağanüstü, çabuk düşünen, siyaseti satranç zekasıyla oynayabilecek kadar da ileri görüşlü bir danışmanıydı Münci İnci. Mesela benim de danışmanlığını yaptığım Tansu Çiller'i Recep Tayyip Erdoğan'ın yanına da Münci İnci yamadı. Hatta son karşılaştığımızda Tansu Hanımların evinde, Yeniköy'deki yalada, Özel Bey'in yaş günüydü. Ben kendisiyle de tartıştım bu konuda. Tansu Hanım siyaset yapacaksa onu Tayyip Bey'in yanına yamamanın yanlış olduğunu falan söyledim. Neyse geçti gitti. Artık arkasından konuşmanın bir anlamı yok. Allah günahları varsa affetsin. Ama onun yerine başka birisini aldılar hemen. O isim konusunda şimdi yaşadığı için Onu söylemek istemiyorum. Doğru da bulmuyorum. Ama o 5 kişi Tayyip Erdoğan'a istediği her şeyi yaptırıyor.
Ama bunun mülteci konusunda da ilgisi yok. Bu bambaşka bir 5 kişi.
Hayır tabii hayır. Onlar değil. Ya onlar evet. Bakınız. Onlar stratejist falan değiller. Onlar para nerede oradalar. Yarın CHP iktidar gelsin. İyi Parti iktidar olsun. O 5 kişinin 5'ini birden iktidar partisinin yanında göreceksiniz. Biz yaşadık bunları. Mesut Yılmaz rahmetli. Bakın paraya pula ihtiyacı yoktu. Varlıklı bir ailenin çocuğuydu. Kimin yüzünden Anayasa Mahkemesi'nde mahkum olduğunu hatırlar mısınız? Belki hatırlamıyorsunuz. Ben söyleyeyim. Mehmet Cengiz yüzünden. Yani Mehmet Cengiz'le ilişkileri yüzünden Yüce Divan'a gönderildi. Yüce Divan'da yargılandı. Mahkum oldu. Ertelendi. O Mehmet Cengiz Mesut Yılmaz'dan önce de Tansu Çiller'in dibinden ayrılmıyordu. Bir ara Turgut Bey'le samimiyetini herkes bilir Turgut Özal'la. Ya bunlar böyledir. Bakın Recep Tayyip Erdoğan iktidardan düştükten sonraki o belki ilk 6 ay bir beklemeye girerler. Onlara da belki bazı bilgiler gönderilir. Ama inanın umudu kestikleri gün Recep Tayyip Erdoğan'ın aleyhinde her şeyi söyleyeceklerdir. Bundan hiç şüpheniz olmasın.
İçeride durum böyle olabilir fakat Türkiye'yi belki itibar bağlamında da çok daha ilgilendiren bir dış politika gerçeği var. Hızlıca hatırlatalım takipçilerimize. Birleşik Arap Emirlikleri 15 Temmuz'un finansörü olmakla suçlanıyordu. İlişkiler iyileştirilmeye çalışıldı. Üst düzey ziyaret gerçekleştirildi. Suudi Arabistan'la tabiri caizse kanlı bıçaklıydı. Kaşıkçı cinayetinden dolayı Kaşıkçı davası Suudi Arabistan'a havale edildi. Çok hızlı oldu bu gelişmeler. Akabinde bir ziyaret gerçekleştirildi ve Suudi Arabistan'da yalanlanmayan bir açıklama yapıldı. Biz davet etmedik, kendisi geldi. Tüm bunları topladığımızda peki dış politikada bir savrulma mı yaşıyor Türkiye AK Parti ya da Cumhur İttifakı iktidarında yahut bir bildikleri mi var gerçekten?
İnanın hiçbir bildikleri yok. Hiç tamamen spontane hareket ediyorlar. Yani anlık o anda ne gerekiyorsa ona göre hareket ediyorlar. Geriye dönüp baktığınız zaman bunu Marmara gemisinde de göreceksiniz. Davos'taki kol sıkma, sizler çocuk katilisiniz deme konusunda da göreceksiniz. Tabii ki Suudi Arabistan konsolosundaki o vahşi cinayet konusunda da Birleşik Arap Emirlikleri, Sisi, Suriye bütün konularda Avrupa Birliği konusunda Macron'a neler söyledi? Hatırlayın Macron'un zekasının olmadığını bile söyledi. Şimdi Macron'la görüşebilmek için araya mesela lobi şirketlerini koyuyorlar ve bir dünyada para ödüyoruz bunlar için biz. Değil mi? Biden için neler söyledi? Sonra Biden en ağır suçlamaları yaptığında hiçbir şey demedi. Trump en yakın kankalarından biriydi ama aptal mısın diye suçladı kendisini. Cevap dahi veremedik. Bunlar oportunist siyasetçiler. Devlet adamı değil bunlar. Devlet adamlığı bambaşka bir şeydir. Devlet adamı neyi söylememesi ya da neyi söylemesi gerektiğini bilir. Devlet adamı 3 defa düşünür, 1 kere söyler. Bunlar hiç düşünmeden söylüyor, söyledikten sonra düşünmeye başlıyorlar. Böyle devlet adamlığı olmaz. Haliyle de Türkiye'nin bulunduğu noktayı hep birlikte görüyoruz. İyi yerlerde değiliz.
Geldiğimiz noktada yani, ister istemez böyle bir iktidarı seçime zorlaması gereken ya da çoğu muhalifin böyle düşündüğü bir muhalefet bloku var. Altılı masa oluşturuldu. Muhalefet bloku altılı masayla devam etmeli mi ya da daha iyisini yapabilir mi, yapmalı mı Sayın Bayraktaroğlu size göre?
Kendimi bir siyaset bilimcisi olarak tanımlarsak eğer, deneyimlerime de, bilgilerime de, okuduklarıma, öğrendiklerime bakarak bana göre Cumhuriyet tarihimizde demeyelim ama demokrasi tarihimizde en doğru siyaseti yapan 6 siyasi parti olduğu kanaatindeyim. Bu benim görüşüm. Nitekim ben geçtiğimiz günlerde de bu Ekrem İmamoğlu konusunda da bu pencereden baktım. Altılı İttifak ne yapıyor? Şunu yapıyor. Türkiye'de şu anda bir kaos kimin işine yarar? Recep Tayyip Erdoğan işine yarar. Bir OHAL ilanı kimin işine yarar? Recep Tayyip Erdoğan işine yarar. Sıkı yönetim kime yarar? Sıkı yönetim ise Ümit Özdağ'ın işine yarar. Dikkat ederseniz muhalefet burada Ümit Özdağ'ı adeta görmezden geliyor. Neden görmezden geliyor? Muhalefetin içinde çok tecrübeli, gerçekten devlet adabı bilen, devlet adamlığı, nosyonu olan, beğenmeyebiliriz, eleştirebiliriz pek çoğunu. Ama devleti tanıyan, devleti bilen, askerin ve emniyetin yapısını bilen politikacılar var. Bunlar şunu görüyorlar. Ben bunu söylüyorum ama bana inanan yok olabilir. İnanmasınlar. Ben yine söylemeye devam edeceğim. Ümit Özdağ'la Süleyman Soylu arasındaki kavganın kayıkçı kavgası olduğunu ilk günden beri söylüyorum. Bakınız ilk günden beri söylüyorum. Neden? Kayıkçı kavgası olmasaydı Ümit Özdağ zaten bunu yaklaşık 10 senedir benimle beraber bu mülteci konusunu konuşuyor. Ama benim mülteci sorununa bakışımla Ümit Özdağ'ın bakışı arasında benzerlik bile yok. Ümit Özdağ ne yaptı? Konuştu. Baktı gündeme gelmiyor. Mansur Yavaş'ın sırtına çıktı. Omuzlarına bastı, yukarıya attı kendisini. Mansur Yavaş'ın ortaya attığı andan itibaren mültecileri tekrar gündeme getirince aynı anda eş zamanlı olarak bakın dönün geriye. Şu anda Ümit Özdağ'ın söylediklerinin Mansur Yavaş benim adayım dediği günden öncekilerden hiç fark yok. Aynı şeyleri söylüyor. Biraz daha radikalleşti sadece. Ama hep aynı şeyleri söylüyor. Neden Mansur Yavaş'ı kullandı? Çünkü Recep Tayyip Erdoğan'ın zaten İmamoğlu'ndan bir çekincesi ya da AKP'nin çekincesi yok. Ve söylüyorum, yaklaşık 10 aydır söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan zaten aday değil. Haliyle ilk yapmaları gereken Mansur Yavaş'ı öncelikle de HDP'li seçmenin gözünden düşürmekti. Ama şimdi görüyorum ki Edirne'den ses geldi. Selahattin Demirtaş'tan ses geldi. Selahattin Demirtaş'ın sesinden anladığım şu: daha önce İmamoğlu ile ilgili isim vermeden destekleriz diyen Selahattin Demirtaş, Erdoğan'ın karşısında kim olursa olsun destekleriz açıklamasını yaptı. Bu demektir ki Mansur Yavaş'ta koysanız hiç merak etmeyin, biz HDP'liler olarak ilk turda değilse bile ikinci turdaki oylarımız aynı İstanbul belediye seçimlerinde olduğu gibi Mansur Yavaş'ındır ya da bir başkasınındır demek için o açıklamayı yaptı. Burada Ümit Özdağ çok yakın bir zamanda siyasi olarak çok yanlış yaptığını da görecek. Zannediyor ki daha önümüzdeki 13 ay 14 ay bu politikalarla, yani mülteci politikalarıyla ben bu işi götürürüm. Göreceksiniz, bir ay iki ay sonra bu gaz inecek. Kemal Kılıçdaroğlu ve yakınındaki çalışma arkadaşları da bunun farkındalar. Çok doğru bir şekilde iki sene içinde planlı, programlı, Avrupa ve dünya insan hakları kurallarına uygun, uluslararası hukuka uygun bir şekilde bunların yapılacağını söyledi. Ben diyorum ki bu Ukrayna-Rusya savaşından sonra dünyanın yatırımcıları, gelişmiş, aklı başında yatırımcıları, Orta Doğu'da yerleşecek olan, bu gerçekten yerleşecek olan bahar ikliminde yatırımlarını Suriye'ye, hatta Lübnan'a, Ürdün'e, hatta Filistin'e kaydıracaklar. Benim görebildiğim kadarıyla. Ya ben böyle görüyorum, böyle sezinliyorum. O nedenle de önümüzdeki süreçte Recep Tayyip Erdoğan'ın bunu gördüğünü ve hemen yön değiştirip Orta Doğu bölgesindeki ülkelerle dost olmaya çalıştığını fark ediyorsunuz. Hep beraber görüyoruz. Ama bence geçti boru pazarı. Çünkü Arap ülkeleri dediğimiz, bizim halkımızın kimilerinin küçümsediği o ülkeleri yönetenler gerçekten çok yüksek eğitim almış insanlar. Hepsi devlet yönetiminin, krallığın, prensliğin gereklerini öğreten büyük Batı okullarında değerli, bence değerli Batı okullarında, Batı üniversitelerinde eğitim gördüler. Hepsi çok zeki ve bilgili insanlar. Recep Tayyip Erdoğan'a sadece, ya da sadece Recep Tayyip Erdoğan'a değil, başkalarına da sadece ve sadece bir kere güvenirler. Bir kere hata yapma şansı verirler. İkinci hata yapma şansını vermezler. Bakınız, kendisini zorla davet ettirdi. Suudi Arabistan hemen ne yaptı? Açık açık dedi ki biz davet etmedik. Bunu da kendi resmi devlet televizyonuyla yaptı. Ve hiç ne para geldi ne para geleceği var. Hiçbir şey yok. Demek ki Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, yani gelişmiş dünya ülkeleri Orta Doğu bölgesinde tam demokrasiden bahsetmiyorum. Aman ha, tam hukuktan bahsediyorum. Demokrasinin olmadığı yerlerde de Avrupalıların, Amerikalıların istediği ticari hukuk kuralları getirilir ve uygulanırsa o bölgelerde bundan sonra savaştırmak yerine bildiğim kadarıyla o bölgelerden yatırım yaparak o bölgelere, o bölgelerde para kazanmanın yollarını arayacakları ve bunun içinde Türkiye'de yeni bir iktidar arayışı içinde olduklarını tahmin ediyorum. Efendim, Türkiye'nin iktidarını Avrupalılar mı belirleyecek? Vallahi istesek de istemesek de dünya artık küçücük, ufacık bir dünya, bir köy. Bakınız neredesiniz, ben neredeyim, ama ne kadar kolay konuşuyoruz, ne kadar çok insanı, az insanı fark etmez ama birilerine sesimizi duyurabiliyoruz. Recep Tayyip Erdoğan şimdi bu dönüşümün içinde yapabilecek mi? Bence ihtimali hiç yok. Ama sıfır değil diyelim hadi. Peki o zaman %1 diyelim.
Peki, aday bahsine geldik. Buradan devam edelim. Ekrem İmamoğlu malumunuz 2019'daki seçim başarısının ardından, ki hemen altını çizelim, sürekli belirtiliyor çünkü bu kişisel bir başarı değildi. Öncelikle Sayın Kılıçdaroğlu ve akabinde Sayın Meral Akşener'in ciddi desteği, bununla birlikte HDP'nin desteği de yadsınamaz. Kendisinin bu gerçeği fark etmediğini mi söylemek mümkün? Yani son Trabzon gezisinden sonra ve orada verdiği fotoğrafla birlikte acaba Ekrem İmamoğlu çok ciddi bir fırsatı mı tepmek üzere?
Bence tepmek üzere değil. Fırsatı tepti artık. Ben bundan sonrasını çok zor görüyorum. 6 siyasi parti genel başkanının Ekrem İmamoğlu'nu kamuoyu araştırmalarında yüksek çıksa bile, ki zannetmiyorum çıkacağını, aday göstermelerine artık ihtimal bile vermiyorum. Bu kadar yanlıştan sonra mı? Kaldı ki yanındaki basın danışmanı mı? Tam olarak net bilmiyorum. Murat Ongun'la ilgili. Murat Ongun'la ilgili acayip dedikodular var. Bakın, ben dedikodu diyorum sadece. Neden? Çünkü benim elimde iddialarla ilgili belge yok. Ama Ekrem İmamoğlu bu dedikoduların cevaplarını, doğru cevaplarını ama mutlaka vermek zorunda. Adalet ve Kalkınma Partisi Recep Tayyip Erdoğan 4 bakanı ile ilgili doğru cevap vermedi. Bakın o günden sonra öyle ya da böyle o ara kaos dönemi hariç hep oyları aşağı doğru gitti. Artık halk öyle bir noktaya geldi ki değerli dostum yolsuzluk konusunda hassaslaştılar. Çünkü çok küçük bir dünya. Bu küçücük dünyanın içinde Türkiye bir sokak kadar küçücük. Herkes herkesin ne yaptığını biliyor. Herkes herkesin nasıl yaşadığının farkında. Varlıklı olanlarla yokluk içinde yaşayanlar arasında eski zamanlarda bizim çocukluğumuzda işittiğimiz, duyduğumuz Brezilya, Arjantin, Şili modelinden çok daha farklı, çok daha büyük farklar var. Uçurumlar var. Türkiye'de zengin, acayip zengin, varlıklı yaşayan 1,5-2 milyon insan acayip varlıklı, olağanüstü lüks içinde yaşıyor. Yani bırakın Yunanistan'ı falan bir Fransız kadar lüks içinde yaşıyor. Fransız zengini kadar lüks içinde yaşıyor. Ama milyonlarca insanımız da Bangladeşli yoksullar kadar yoksulluk içinde yaşıyor. Eğer biz Türkiye'de bu acayip eşitsizliği en az eşitsizleyecek, dönüştürecek, bunu da yapabileceğini ne toplumu ikna edecek bir iktidar bulamazsak ben söylüyorum olmaz. Ekrem İmamoğlu bütün bu şansları bu hareketleriyle kaçırdı. Neden? Ekrem İmamoğlu devletin, belediyenin yani İstanbul'un cebinden harcadığı vergilerle İstanbul'un dışındaki yerlere siyasi gezi yapıyor. Bakınız siyasi gezi yapıyor.
Son geziyi kendi cebinden karşıladığını açıkladı. Onu hatırlatalım. Tabii bu konu belki
ya
bir müfettiş araştırmasına da konu olabilir. Bu arada Murat Ongun'la ilgili iddiaların müfettiş raporlarına yansıdığını takipçilerimize hatırlatalım. Özetle sanırım İmamoğlu için bundan sonra adaylık şansı da görmüyorsunuz.
Ben görmüyorum. Hele o masrafları tabii ki belli herhalde Diyarbakır'da işin içinde var. Diyarbakır, Trabzon, Rize masraflarını, Artvin masraflarını ben cebimden harcadım diyorsa bunu kanıtlamak zorunda. Ben iddia ederim ki orada 5 ile 6 milyon lira arasında bir para harcandı. Bunlar asli paralar değil. İmamoğlu'nun da gücü bunu harcamaya yetmez. Sıfır ihtimal bu. Bakın tekrarlıyorum. Sıfır ihtimal. Kaldı ki kendi cebiyse o zaman da Meral Akşener'le Kemal Kılıçdaroğlu'na. Hadi Temel Karamollaoğlu'nu, Gültekin Uysal'ı, Ali Babacan'ı ve Ahmet Davutoğlu'nu bir an için kenarda tutalım. Ama kendisini Ekrem İmamoğlu'nu İstanbul Belediye Başkanı yapan ya da belediye başkanı yapması için yola koyan Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'e haksızlık etti. O iki genel başkan ve diğer dört genel başkan aylardır adayımızı seçim kararı alındığında açıklayacağız diye bas bas bağırıyorlar. Böyle bir ortamda Kemal Bey ile Meral Hanım'a bu yapılan hem haksızlıktır bana göre hem siyasi ayıptır.
Sayın Buyurun. Bayraktaroğlu akıl yürütmek olacak ama Sayın İmamoğlu bu hamleyi gerçek adayı perdelemek için yapmış olabilir mi? Çünkü muhalefetin malumunuz böyle bir çekincesi var. Seçim ilan edilmeden adayı açıklarsak yıpratırlar düşüncesi var. Bunun için İmamoğlu tavşan atleti oynamış olabilir mi?
Şimdi artık ben komplotörlere inanmazdım ama inanmaya başladım diyorum ya. Olabilir. Eğer öyle bir şeyse de alkışlarım o zaman. Günü geldiğinde alkışlarım. Aa bravo ya. Akıllı adammış derim. Belediyenin parasını harcadı. Tamam ama milletimizin parasını, milyarlarca dolarımızı harcayanların yanında İstanbul'un 5-6 milyonunu harcamış. Helal olsun. Hayırlı bir harcamaydı diyebilirim o zaman. Ama şu anda onu göremiyorum ben.
Satır aralarında söylediniz. Daha açığa çıkarmak için soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan'ın aday olmama lüksü var mı?
Lüksü değil, mecburiyeti var.
Fakat bu Recep lüks Doğan'ın kelimesini seçmemin nedeni siz de biliyorsunuz. Sayın Recep Tayyip Erdoğan eğer koltuktan bir şekilde inerse hukukla yüzleşebilir. Bu çok ciddi bir gerçek olarak karşısında duruyor. Bunun için böyle bir lüksü var mı?
Bir defa Recep Tayyip Erdoğan'ın uzun zamandır genel affı zorlayacağını söylüyorum. Bu konudaki kanaatim henüz değişmiş değil. Muhalefet partileri ne cevap verirler bilmem ama onların da bu konuda halka izah edecekleri bir şeyler olduğu kanaatindeyim. Recep Tayyip Erdoğan erken ya da zamanında yapılacak seçimi Recep Tayyip Erdoğan olarak kazanabilme ihtimali ısrarla söylüyorum. Şu anda ve bu değişmeyecektir, sıfırdır. Kazanamaz, mümkün değil kazanamaz. Hatta ben Selahattin Demirtaş'ın son açıklamasından sonra artık bu şansın tamamen sıfırlandığı kanaatindeyim. Ne yapacak? İstanbul Belediye seçimlerinde olduğu gibi yeniden Abdullah Öcalan'a sarılacak. Büyük ihtimalle Abdullah Öcalan'ı belki de Kandıra'ya getirecek. Belki de.
Ev hapsine alınabileceği iddiaları var.
Ev hapsini alırlarsa da Kandıra'ya alırlarsa da değişen bir şey olmaz. Hemen provokatörler harekete geçerler. Öcalan'ın bulunduğu evin adresi kolayca bulunur. Milyonlarca kişi orada Arapça kelimesi olduğu için kullanıyorum. Tavaf etmek isterler. Bunlar kimileri samimidirler, kimileri provokatördürler ama milyonlarca kişi bunu yaparlar. Türkiye kaynar. Zaten şu anda Devlet Bahçeli'nin en çok isteyeceği Ümit Özdağ'ın da keza Hatta Süleyman Soylu'nun en çok isteyeceği işlerden biri Öcalan'ın ev hapsine ya da Kandıra'ya alınmasıdır. Onu da size söyleyeyim. Ben bunu şu nedenle söyledim. Recep Tayyip Erdoğan'ın artık çıkışı yok. Yani kullanabileceği hiçbir siyasi silah kalmadı. Siyasi silahtan bahsediyorum. Ateşli silahtan bahsetmiyorum. Hiçbir siyasi silahı kalmadı. Ekonomi zaten berbattı, daha da berbat olacak. Bakınız, ben bayramdan bir gün iki gün önce dolar fiyatları biraz düşüyordu. Çünkü insanlar bayram harçlığı için döviz satıyorlardı. Dedim ki bayramdan sonra dolar 15-10'dan başlayacaktır. Benim gibi düşünen var mı diye bir tweet attım. Başlamadı benim dediğim gibi. 14.70'te falan başladı. Bana hemen eleştiriler. Ya gördün mü moruk, yanıldın. Şimdi bir hafta yanıldım. Yaşlıyım ben tabii. Bir haftalık bir gecikme olabilir. Dolar yine 15.50'yi buldu bir ara. Düşebilir mi? Yine bir ara düşebilir ama nereye kadar? Taşıma su değirmeni döndürmez. Dere mutlaka akmalı. Çay mutlaka akmalı ki o değirmen taşını döndüren çark dönsün. Yoksa kovayla su getireceksiniz, dökeceksiniz. Değirmen çalışmaz. Canım kardeşim benim.
Peki Sayın Bayraktaroğlu, başladığımız noktada bitirelim. Çünkü temel bir sorumuz vardı size. Türkiye'de sorunları alt alta topladığınızda içinden çıkılmaz bir tablo görünüyor. Bununla birlikte toplumsal kutuplaşma o kadar arttı ki hadi bir uzlaşı sağlayalım ve buradan kemer sıkalım, işte bağrımıza taş basalım ama çıkalım diyebileceğiniz bir sosyoloji de görünmüyor. Tüm bunları düşündüğünüzde Türkiye büyük bir kırılma yaşamadan normalleşebilir mi?
Bence normalleşir. Ben zaten dünyanın geleceğinin iyi olacağına konusunda kanaat belirtirken hep buna inanıyorum. Artık eski dünyada yok, eski politikacılar da olmayacak önümüzdeki süreçte. Hani derler ki hepimiz öyle yetiştik. Tarih tekerrürden ibarettir derler. Ders alınsaydı tarih tekerrür eder miydi? O insanlar gidiyor artık. Yerine yepyeni insanlar geliyor. Dünya 6 milyar yıl evren diyelim var ya da dünya 4,5 milyar yıldır var. İnsanlığın tarihinin 100 bin yıl olduğu söyleniyor. Kimisi 1,5 milyon yıl olduğu söyleniyor. Öyle ya da böyle en az 12 bin yıldır insanların yeryüzünde yaşadığını biliyoruz. 12 bin yılda yaşanan gelişme son 42 yılda yaşandı. Son 42 yılda yaşananın belki de %80'i ise son 8-10 yılda yaşandı. Şimdi benim görüşüm, benim kanaatim o ki artık ülkeleri yöneten insanlar yanlış yapmayacaklar. Gerçekten ders alacaklar. Bütün din kitaplarında büyük kaos, büyük kaostan sonra aydınlanma. Ya ilk kaos şart mı ya? Hayır. 6 siyasi parti genel başkanının toplantılarını, ittifaklarını demiyorum, toplantılarını çok önemsiyorum. Bu 6 siyasi partinin genel başkanı, hepsi hemen, Gültekin hariç belki de, devlet deneyimi olan insanlar. Ahmet Bey'in de var, Ali Bey'in de var, Temel Bey'in de var, Kemal Bey'in de var, Meral Hanım'ın da var. Bunlar hepsi tabii İçişleri Bakanlığı yaptı. 6 ay yaptı ama İçişleri Bakanlığı yaptı. İktidar Partisi'nde milletvekilliği yaptı. Ana Muhalefet Partisi DYP iken milletvekilliği yaptı. Bunların hepsinin birikmiş tecrübeleri var. Bu saatten sonra yapacakları bir yanlışın Türkiye'yi ancak kaos ve büyük kırılmadan sonra belki düzlüğe çıkarabileceğini hepsinin bildikleri kanaatindeyim. O nedenle ben acele etmemelerini, toplumu germemelerini, Ümit Özdağ'ı ciddiye almamalarını, Ümit Özdağ'ı ciddiye alırlarsa ne var? Tayyip Bey ne yapacak? Açık konuşalım. Bu mültecileri yarın falan kovacak mıyız? Neyle kovacağız? Taşla sopayla mı? Yakışır mı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne? Haliyle gelirlerken yanlıştı. 2011 senesinden beri bu olayların mülteci harekatı olmadığını, bunların ekonomik bir harekat olduğunu ve işin başında Rifat İsarcıklıoğlu'nun bulunduğunu, Erdoğan'ı buna Rifat İsarcıklıoğlu'nun ikna ettiğini anlatan kişiyim ben. Olay gazetesinden de bu nedenle yazılarıma son verildi. Evet, açık net söylüyorum. Ama bakın şimdi konuşuyor Türkiye bunları. Yani bunlar Türkiye'ye ucuz emek olarak getirirler. Süleyman Soylu geçen gün itiraf etti. Biz bunları dedi göndermeye kalksak önce siz kafa tutarsınız dedi. Doğru. Bakın Recep Tayyip Erdoğan mültecilerin gönderilmeyeceğini nerelerde söylüyor? Ya Türkiye Odalar Borsalar Birliği toplantılarında ya MÜSİAD toplantılarında. Neden? Neden TÜSİAD'da söylemiyor? Çünkü TÜSİAD sanayicisi Suriyelileri pek çalıştırmıyor. Hatta çalıştırmıyor bile diyebiliriz. Nerede çalışıyor bu mülteciler ya da sığınmacılar ya da işgalciler? Türkiye Odalar Borsalar Birliği üyelerinde ve MÜSİAD üyelerinde çalışıyorlar. Ya bunu göremedik. Göremediler. Ben bu nedenle karşı çıktım. Bunun bir işgal, silahsız bir işgal hareketi olduğunu, zaten çok az para kazanan emekçilerin elinden işlerini alacağını 11 sene önce ortaya atan kişiyim. Canım, güzel kardeşim. Artık Türkiye'nin bu kaoslara, bu kırılma tahammülü yok. Bunları görmeden artık zaten gördük, yaşadık. toplumu germeden, beraberce bu toplantıları sık sık yaparak iktidar partisi ve iktidar yandaşları ne derlerse desinler. Hatta muhalefete destek verdiklerini zannettiğimiz arkadaşlarımız bile muhalefet ne yapıyor ki? Ya muhalefet bence en doğrusunu yapıyor. Bakın bence en doğrusunu yapıyor. Muhalefet bu sistemle gitmeli. Türkiye'de kimin cumhurbaşkanı olacağına değil, nasıl bir model olacağına karar verip halkı buna ikna etmeliler. Ahmet mi olsun, Mehmet mi olsun, Hasan mı olsun, Hüseyin mi olsun? Bunların hepsinin birer küçük Recep Tayyip Erdoğan olmayacaklarının garantisi yok. Haliyle bunun önüne geçebilmenin yolu nasıl bir model olacak? Önce bu modeli anlatsınlar. Bu model iyi olacak. Benim görüşüm öyle.
Umutlusunuz. Umutlu olanı mutlaka desteklemek lazım. Son olarak da şunu soralım. Sizin 15 Temmuz sonrası yaşadığımız o baskıcı ortamda fıkralarla anlattığınız gerçekler vardı. Özellikle yörenizden, Trakya'dan anlattığınız fıkralarla bir takım gerçekleri ifade edebiliyordunuz. Kişisel bir gözlem, son dönem daha açık söylemeye ihtiyacı hissediyorsunuz. Bu hani o gün korkuyordunuz, evet, bugün cesaretiniz arttı değil de bugün daha açık söylemenizi gerektirecek kadar tehlike üst noktaya mı taşındı? Yoksa rüzgarın döndüğünü artık toplumun geneli hissetmeye mi başladı? Neden daha açık ifade etmeye ihtiyacı hissediyorsunuz?
Harika bir soru, inanın harika bir soru. Hiç bana bu soruyu şimdiye kadar kimse sormadı. Aslında bu soruyu ben bile kendi kendime sormadım ama kendimden o kadar eminim ki.
İzninizle örneklendireyim, cevaplamanız da daha kolay olsun. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra devletten bir şekilde uzaklaştırılan, kanun hükmünde kararnamelerle uzaklaştırılan insanlarla ilgili açık açık artık lehte ifadeler kullanıyorsunuz ki insanlar biliyorsunuz onlarla yan yana görülmek bir tarafa isimlerini anmaktan çekiniyorlardı. Bununla birlikte şeytanlaştırılan bir takım gruplarla ilgili övgü dolu sözleriniz paylaşılıyor. Bunu niçin yapıyorsunuz? Hani artık tehlike o noktaya ulaştı ki birilerinin bunu söylemesi gerektiğine inandığı için mi yapıyorsunuz? Yoksa evet rüzgar döndü, toplum bunun farkında, bunlar rahat rahat konuşulabilir günlerine mi geldik?
Beni tabii tam tanıdığınızı zannetmiyorum ama beni yakından tanıyanlar, ille de ailem ve yıllardır tanıştığım insanlar bilirler. Ben öyle bir yetiştirildim ki öncelikle bir konuda emin olmalıyım. O nedenle beni yine izlediğinizden dolayı bilirsiniz. Mesela benden kaynaklanan bir haber bende duyamazsınız. Neden? Çünkü ben haber kaynağı değilim. Ama ne yaparım? Bana gelen haberlerin doğru olup olmadığını çok sıkı araştırırım. Çok ama bayağı sıkı araştırırım. Mesela ben 15 Temmuz'la ilgili pek çok somut kanıta, pek çok delile mahkeme zabıtlarını daha henüz bilemediğimiz için bir de komisyon kuruldu. Komisyonun belgeleri yok ortada. Ama o belgelerle ilgili ben bazı bilgilere sahibim. Somut bilgilere sahibim. Şimdi bakıyorum görüyorum ki 15 Temmuz'da yapılanlar ile 15 Temmuz'dan sonra yapılanlar belirli bir plan, bir program çerçevesinde. Tiyatro demiyorum ben. Benim için tiyatro çok kutsal bir şeydir. Tiyatro insanlığın en mükemmel buluşlarından biridir. Tiyatro ile özdeşleştirirsem tiyatroculara da hakaret etmiş, haksızlık etmiş olurum. Onu hemen söyleyeyim. Artık şunu gördüm. Bir, bakın KHK'larla ilgili son 1,5 yıldır artık toplu halde tahliye edilecekler diyordum. Evet bana inşallah diyenler vardı. Kızanlar da vardı yalnız. Öfkelenenler de vardı. Kimdi bunlar? Yandaşlar. Şimdi toplu değil ama artık tahliyeler başladı. Ne yazık ki haberleştirilmiyor. Haberleştirilmesi için çırpınıyorum. Bunlar duyulmalı. Daha çok duyulmalı. Bu konularla ilgili yargı kararlarının da daha olumlu olabileceği kanaatindeyim. Çünkü bir kere bir çıta vardır. O çıtayı aşarsanız korkmayın. Ondan sonra da o çıtayı aşabilirsiniz demektir o. Yani 2 metre 21 santimetreye atlamış bir yüksek atlayıcı daha özgüvenlidir. 2.22'de atlar. 2.23'ü çalışa. Şimdi bu en sonunda cezaevleri boşalana kadar sürecektir. Çok uzun bu süreç mi? Hayır, çok uzun bir süreç değil. Şunu gördük, artık yargıçlar da savcılar da şunu farkındalar. Ya biz bu insanları neden tutukladık? Eğer bir savcı, bir yargıç gerçekten hukukçuysa, vicdanını ve diplomasını satmamışsa, yargılamada son hükmü verirken ya biz bu insanı, bu insanları, bu kurumu, bu kurumları neden yargıladık ya? Neden ceza verirsek neden ceza vereceğiz? Bakınız, Osman Kavala davasındaki 3. hakimin verdiği karar, beraat kararı. İşte şerh. Bu gelecekteki şerh tabii, elbette şerh ama onun hükmünde o bir beraat kararıdır sevgili kardeşim. O hakimin kararı aynen şöyle bitiyor. Beraatını talep ederim diyor. Yani demek ki diğer hakimler de onun gibi hukuk penceresinden baksaydılar, hukuk vicdanıyla, adaletle baksaydılar. Yani vicdan hak verme duygusunun güzelliğidir. Vicdan acıma duygusu değildir. Vicdan merhamet de değildir, nefret de değildir. Vicdan hak vermektir. Eğer o hakimin vicdanı diğer iki hakimde de olsaydı Osman Kavala ve diğer arkadaşlar bugün cezaevin dışındaydılar. KHK'dan cezaevinde yatan, işlerinden kovulan insanlarımıza vicdanını satmamış yargıçlar ve savcılar vicdanlarıyla karar verseydiler ve kendilerine şu soruyu sorsaydılar. Ya biz bu insanları neden tutukluyoruz, neden hapiste tutuyoruz, neden beraat ettirmiyoruz diye sorsaydılar çoktan boşalırdı cezaevlere. Şimdi sormaya başladılar ve bu dalgadır bu. Bakınız bu bir merhamet dalgası değildir. Bu bir adalet dalgasıdır. Adalet dalgası sonunda mutlaka merhamete de nefrete de üstün gelir. Ama bunu keşke deneyerek değil de bizden önce deneyenlerin deneyimlerinden görüp anlasaydı hakimlerimiz, savcılarımız. Yapmadılar. Ama denediler, en sonunda gördüler ki yaptıkları vicdansızlık, hemen vicdana ve hukuka döndüler. Hepsi dönecekler. Yukarıdan talimat, asla onlara gelen talimatın vicdanlarından olduğuna inanıyorum. 15 Temmuz, bilgiler, belgeler, mahkeme zabıtlarını herkesin naçizane okumasını tavsiye ederim. Okudukça bir şeyleri kafanızda canlandırıp diyorsunuz ki ya bir dakika ya, tamam da yani elbette bakın şimdi Allah Allah. Ben neredeyim? Güneş batımındayım. E batı neresi? Güneşin battığı yer. Şimdi ben güneşin battığı yeri kolumdaki saate de bakarak, bütün ortak kanıtlara bakarak, yok canım orası güneşin battığı yer değil ya, batı değil. Batı deyip doğuyu gösterirsem bana deli gözüyle bakarlar. Öyle değil midir? Ben öyle görüyorum. O nedenle gerçekleri gördüğünüz andan itibaren gerçekleri kabul etmeye başlıyorsunuz. Tabii vicdanınız da varsa. Benim vicdanım var kardeşim. Ben vicdanlı birisiyim. Hayatımda da hiçbir şeyden korkmadım. Korkacak olsaydım Türkiye'de en çok yargılanan gazeteciyim. Umurumda bile değil.
Daha iki davanın da geçtiğimiz günlerde açıldığını paylaşalım takipçilerimizle.
Evet, evet, evet. Yeni geldi, cep telefonuma geldi. Biri Muğla Asliye Ceza Mahkemesi'nde, diğeri Ankara Asliye Ceza Mahkemesi'nde. Ankara'daki Recep Tayyip Erdoğan'ın suçlaması görebildiğim kadarıyla. Öteki de Bahçeli 69 lafını tenkit etmişim diye. Neyse, başka bir zaman belki konuşuruz bunları.
Peki, zevkle. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Umudumuzu paylaşıyoruz. Umarız Türkiye büyük bir kırılma yaşamadan normalleşir. Size de çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz.
Teşekkür ederim. Sakın umudunuzu kaybetmeyin. Lütfen.
Teşekkür ederiz. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Sevgili Kronos takipçileri, Kronos gündemde konuğumuz korkusuz yazarı Sayın Memduh Bayraktaroğlu'ydu ki kendisi sosyal medyada son derece aktif ve düşüncelerini takipçileriyle paylaşıyor. Takipçiler de kendisine dede diye sesleniyorlar. O da deneyimlerini rahatça paylaşıyor takipçileriyle. Rahatça diyoruz ama bir taraftan hukuki takibatında hakkında devam ettiğinin tekrar altını çizelim. Umarız Türkiye büyük bir kırılma yaşamadan normalleşebilir. Tekrar Kronos gündemde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Kronos Podcast.